Ayrım 3, sayfa 26. Giriş. Öğrenmenin farklı tanımları ilk ünitede detaylı olarak verilmişti. Bu ünitede öğrenmeyi etkileyen faktörler ile genel öğrenme-öğretme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmeyi etkileyen çok sayıda değişkenden söz edilebilir ancak özellikle çevre, öğrenme ortamının koşulları ve hazır bulunuşluk öne çıkan unsurlardır. Öğrenmeyi etkileyen çevre faktörü. Öğrenmeyi etkileyen çevre faktöründe iki ana yapı ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi aile, diğeri ise bireyin yetiştiği ve içinde bulunduğu kültürel yapıdır. Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandığı yerdir. Çocukların gelişiminde aile yol gösterici ve kuralları öğretici rol oynar. Çocuğun doğru ve yanlışı öğrenmesinde, cinsel kimliğini kazanmasında, davranışlarını kontrol etmesinde ailenin rolü çok büyüktür. Parantez içinde MEP yayınları 2013 Taksim 3. Ailenin çocuk yetiştirme tarzları çocukların psikososyal, zihinsel, dil, cinsel, bedensel gelişimlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Parantez içinde Senemoğlu 2003 Taksim 21. Bir çocuğun ev hayatı onun en güçlü öğrenme yaşantısını temsil eder. Çünkü eğitimcilere göre hayatın ilk anlarından itibaren ebeveyn ile çocuk arasında oluşturulan duygusal bağ öğrenmenin temel taşını oluşturmaktadır. Parantez içinde Saban 2000 Taksim 75. Bu nedenlerden ötürü ailenin çocuk yetiştirme tarzının çocuk üzerinde yadsınamayacak önemli bir etkisi vardır. Bireyin doğduğu andan itibaren öğrenme süreci aile içinde başlamaktadır. Aile bireylerinin tutumları bireyin eğitim hayatında etkileyici faktörlerdir. Aile içinde uygulanan ödül ceza uygulamaları, pekiştirme etkinlikleri, çocuğun çok sayıda duyu organına hitap edebilen öğrenme ortamlarının sunulması ve benzeri davranışlar öğrenme için temel oluşturmaktadır. Öğrenme sırasında bireyin mümkün olduğunca çok duyu organını kullanabileceği öğrenme ortamlarının sunulması, bireyin bilgiyi çok yönlü kodlayabilmesine ve geri getirmesine imkan tanımaktadır. Parantez içinde Senemoğlu 2003 Taksim 388. Saban'a göre parantez içinde 2003 Taksim 75. Güdüleyici bir ev hayatı çocuğun daha sonraki hayatında elde edeceği başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahipken aşağıda belirtilen ev hayatında yaşanan 4 faktörün de çocuğun öğrenmesi üzerinde olumsuz etkileri olacağı düşünülmektedir. Ailedeki duygusal yıpranmışlık, ailedeki yoksulluk, ailelerin yaşam tarzı, ailedeki katı veya değişmez ideolojiler. Yukarıda belirtilen aile içinde yaşanan sorunlar bireylerin öğrenme sürecinde özgüvenlerini kaybetmelerine, fiziksel olarak uygun gelişimi yaşayamamalarına, kapasitelerinin çok üstünde başarı elde etmeleri beklendiği için öğrenmekten soğumalarına ve fikirlerini sunmaktan kaçınır hale gelmelerine neden olabilir. Eğer aileler kendi imkanları doğrultusunda çocuklarına yeteri kadar zaman ve ilgi gösterebilir, öğrenme süreçlerini teşvik eder ve çocuklarının öğrenmekten zevk alacağı ortamlar sunabilirlerse, çocukların da öğretim hayatına karşı olumlu bir tutum geliştirmesi beklenir. Bireyin öğrenme sürecinde etkili olan diğer bir çevre faktörü de kültürel yapıdır. Uzun yıllar süren oluşum sürecine sahip kültür, bireyler üzerinde güçlü etkisi olan unsurlardan biridir. Son zamanlarda kültürün sadece öğrenme üzerine etkisi değil, girişimcilik, yaratıcılık ve eleştirel düşünmeye etkisi de araştırma konusu olmuştur. İçinde insanın olduğu sistemlerin, insanı insan yapan en önemli faktörlerden biri olduğu kabul edilen kültürden soyutlanarak düşünülmeleri mümkün değildir. Kültür, insanların davranışlarına parametre oluşturan soyut ya da somut anlam ifade eden değerlerden oluşan bir bütündür. Parantez içinde Demirel ve Tikici 2004. Çağlar parantez içinde 2001. Da kültürün insan topluluklarının tarihsel geçmişi, gelişme özellikleri, üretim biçimleri ve toplumsal ilişkileriyle bağlı olduğunu ve insan çevresiyle ilgili her şeyi kapsadığını ifade etmiştir. Özellikle son yıllarda tüm dünyanın önemli üzerinde durduğu yapılandırmacı yaklaşımın öngördüğü öğrenmeyi öğrenebilme, öğrenmekten zevk alma gibi davranışların kültürel bir alışkanlık haline gelmesi için kültürün bireyle etkileşimi göze çarpmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğitimleri Araştırması sınavlarında genellikle eğitim liginde ilk 5'e giren ülkeler incelendiğinde öğrenme sürecinin kültürel bir alışkanlık olduğu fikrine varılabilir. Bu nedenle öğrenmeyi öğrenme davranışının kazanılmasının sahip olduğumuz kültürel mirasımızla bağlı olduğu düşünülebilir. Öğrenme ortamının özellikleri. Öğrenme ortamlarının düzenlenmesi son zamanlarda üzerinde fazlasıyla çalışma ve araştırma yapılan bir konudur. Zengin öğrenme ortamlarının sunulması, öğrencilerin aktif öğrenme süreçlerine de olumlu katkı yapmaktadır. Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenen öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. Parantez içinde açık göz 2003 Taksim 17. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif olacağı, bilgiyi yapılandırabileceği, öğrendiklerini yansıtabileceği çok sayıda duyu organına hitap edilebilen öğrenme ortamları geliştirilmelidir. Öğrenme ortamlarının sahip olduğu fiziksel özellikleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Isı, ışık, iklimlendirme, öğrencilerin oturma düzeni, sınıf içi malzemelerin yerleşimi, teknolojik altyapı önemli unsurlardır. Öğretmen mümkün olduğunca bu ayarlamaları optimum düzeyde tutmalı ve dersin içeriğine göre farklı şekilde düzenleyebilmelidir. Ayrıca öğrenme ortamları günümüzde sadece sınıf ile sınırlandırılmamakta, bilgi iletişim teknolojilerinin desteğiyle e-öğrenme ortamları da geliştirilebilmektedir. Öğrenme ortamı ister internet temelli, ister sınıf temelli olsun, öğrencilerin sadece akademik gelişimine değil, sosyal ve kültürel etkileşiminin de etkisi olacağından bu ortamların öğretmenler tarafından dikkatlice oluşturulması ve sunulması gerekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin öğrenme sürecinde okul dışı öğrenme ortamlarını da etkin kullanmaları beklenmektedir. Şimşek'e göre, parantez içinde 2011, yeni yaklaşımlarla birlikte okul dışı öğrenme ortamları, öğrenme için zengin fırsatlar sunan mekanlardır. Bu ortamlarda belirlenmiş öğrenme hedeflerine uygun etkinlikler yapılmalı, bu etkinlikler de dersler ile ilişkilendirilmelidir. Bireyin hazır bulunuşluğu. Hazır bulunuşluk bir bireyin öğrenme sürecinde öğrenmeyi öğrenebilmesinde ve öğrenmekten mutluluk duymasında önemli bir anahtardır. Bireyin hazır bulunuşluğunu etkileyen çok sayıda faktör olabilir. Bunlar öğrenilecek içeriğe karşı bireyin tutumu, motivasyonu, algısı, ön öğrenmeleri ile bütünleşme süreci, hayata yakınlığı, çevresiyle ve kültürüyle bağlantısı ve benzeridir. Öğretmenler mümkün olduğunca bireyin hazır bulunuşluk düzeyini yüksek seviyede tutacak şekilde öğretim etkinliklerini hazırlamalı ve geliştirmelidirler. Thorndike'a göre öğrenme ile ilgili 3 temel kanun vardır. Bunlar 1- hazır bulunuşluk, 2- tekrar, 3- etki kanunlarıdır. Parantez içinde Senemoğlu 2003, Taksim 139. Thorndike, İnsanın Orijinal Doğası 1913 adlı eserinde hazır bulunuşluk kanunu 3 bölümde açıklamıştır. Senemoğlu, parantez içinde 2003 Taksim 139 da bu açıklamaları günümüze şu ifadelerle özetlemiştir. 1. Bir kişi etkinlik göstermeye hazır ise etkinliği yapması da mutluluk verir. 2. Bir kişi etkinliği göstermeye hazır fakat etkinliği yapmasına izin verilmezse bu durum bireyde kızgınlık yaratır. 3. Bir kişi etkinliği yapmaya hazır değil ve etkinliği yapmaya zorlanırsa kızgınlık duyar. Özetlenen ifadelerden yola çıkıldığında öğretmenlerden sınıf içi uygulamalarında öncelikle öğrencilerin öğretim etkinliğini yapmaya istekli olacağı ortamlar geliştirmesi ve ardından etkinlikleri yaptırması beklenmektedir. Örneğin Türkçe dersinde çizim becerisi olan bir çocuğa soyut bir kavramı resimle anlatmasını istersek çocuk hem çizme becerisine sahip olduğundan hem de soyut kavrama yönelik düşüncesini çizimle ifade etmesine imkan tanındığından mutluluk duyacaktır. İkinci ve üçüncü örnekler öğrencinin hazır bulunuşluğunun olumsuz etkilendiği ve öğrencide kızgınlık yaratılan örneklerdir. İkinci örnek, Tarih dersinde 10 Kasım Atatürk'ü anma kapsamında yapılacak etkinliklerde çok iyi şiir yazma ve okuma becerisine sahip bir öğrenciye etkinlik kapsamında görev vermemek bireyde kızgınlık yaratacaktır. Üçüncü örnek, İngilizce dersinde yazma becerisini öğretim programında beklenen seviyede kazanamamış bireye zorla mektup yazdırmaya çalışmak, bireyin öğrenmeye karşı soğukluk hissetmesine ve ikinci örnekte olduğu gibi kızgınlık duymasına neden olacaktır. Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi hazır bulunuşluk seviyesi öğrenme ile doğru orantılıdır. Öğrencilerde öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk seviyesi arttıkça öğrenme düzeyleri, öğrenenlerin kalıcılığı da artacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da derse başlamadan önce öğretmenlerin öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini tespit edecek uygulamalar yapmasıdır. Yapılan uygulamalar sonucunda öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerini yükseltecek, öğrenmekten zevk almalarını sağlayacak ve öğrenmelerini kolaylaştıracak süreçler işe koşulmalıdır. Hazır bulunuşluğun desteklediği bir diğer kavram da öz yönlendirmeli öğrenmedir. Eğer birey öğrenme için gereken hazır bulunuşluk seviyesine ulaşmış ise okul dışı ortamlarda da kendini öğrenmeye yönlendirmeye başlayacaktır. Kendi kendini yönlendirerek öğrenme diye geçen bu kavram Carl Rogers parantez içinde 1987, Nowlis parantez içinde 1997, Tauf parantez içinde 1971 tarafından popüler hale getirilmiştir. Parantez içinde Akay 2010. Rogers özellikle öz kavramının bireyin kendini gerçekleştirmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi, değer kazanması ve öz saygısını elde etmesi sonucunda anlam bulduğunu söylemiştir. Böylece hazır bulunuşluk bireyin sadece öğrenmesine değil, aynı zamanda öğrendikleriyle gereksinimlerini gidermesine ve kendisini gerçekleştirmesine de destek olacaktır. Genel öğrenme, öğretme ilkeleri. İlke Türk Dil Kurumu'nca temel düşünme ve prensip olarak açıklanmaktadır. Öğretiminde kendine ait temel düşünceleri ve prensipleri öğretim ilkeleri ile ortaya konmaktadır. Genel öğretim ilkeleri öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde etkin olarak faydalandıkları ilkelerdir. Alanyaz'ın incelendiğinde bu konu üzerine yazılmış çok sayıda esere, parantez içinde Arslan 2008, Sünbül 2011, Aykaç 2014, Tan 2015, Saracaloğlu ve Küçükoğlu 2015, Şahan 2014, Araz 2014, Yıldızlar 2013, Dirik 2014 rastlanılmaktadır. Bu eserler incelendiğinde genellikle aşağıda yazılı ilkelerin ön plana çıktığı görülmektedir. 1. Kolaydan zora ilkesi, 2. Yakından uzağa ilkesi, 3. Somuttan soyuta ilkesi, 4. Çocuğa veya bireye görelik ilkesi, 5. Ekonomiklik ilkesi, 6. Hayata yakınlık ilkesi, 7. Aktiflik ilkesi, 8. Bütünlük ilkesi, 9. Güncellik ilkesi, 10. Açıklık ilkesi, 11. Hayatilik ilkesi, 12. Sosyallik ilkesi. Tüm bu verilen ilkelerden yola çıkarak bazı ilkeler tek bir başlıkta toplanmış ve verilen ilkeler dışında yeni ilkeler eklenmiştir. 1. Aşamalılık ilkesi. Öğretimin en çok bilinen ve belki de en çok uygulanan ilkeleri somuttan soyuta, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene ve benzeri aşamalılık gösteren ilkelerdir. Bu nedenle bu ilke genel olarak aşamalılık ilkesi olarak adlandırılabilir. Aşamalılık ilkesi özünde öğretim sürecinin en temel ilkelerinden biridir. Öğrenme-öğretme sürecinde bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırmak adına öğretim etkinlikleri daha basit, anlaşılır, somut bir yapıda sunulmalıdır. Öğrencilerin özellikle derse karşı motivasyonlarını güçlendirmek için de bu ilkenin kullanımı oldukça önemlidir. Örnek, öğretmen matematik dersi için ilk derslerde sınıftaki tüm öğrencilerin çözebileceği düzeyde basit ve kolay problemler ile derse başlamalıdır. Böylece her öğrenci kendisinde bu derse karşı olumlu bir tutum oluşturabilir. Ayrıca bilgilerin aşamalı olarak verilmesi, öğrencilerin ön bilgileri ile yeni öğrenmeleri arasında kolay ilişki kurmasına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin öğretim süreci karmaşık, zor, soyut kavramlarla başlar ise öğrencilerde o derse karşı olumsuz bir tutum gelişecek ve belirli bir süre sonra bu durum öğrenilmiş çaresizliğe dönebilecektir. 2. Bireye görelik ilkesi. Günümüzde bireyin eğitim sisteminde merkeze alındığı bir süreçte öğretimin odaklanacağı ana yapı bireyin kendisi olmalıdır. Öğretim tasarımı, bireyi merkeze alarak onun bilişsel, duyuşsal, devinişsel gelişimine ve gereksinimlerine uygun hazırlanmalıdır. Yapılandırmacı yaklaşımın her birey özel ve tektir bakış açısı doğrultusunda öğretmen mümkün olduğunca bireylerin farklılıklarını göz önünde tutarak zengin öğretim ortamları geliştirmelidir. Örnek: bir sınıf öğretmeni programa uygun olarak yürüttüğü sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına uygun olarak değişik etkinlikler yaptırabilir. Sınıfında uygulayacağı çoklu zeka envanteri veya farklı beceri ölçekleriyle sınıfındaki öğrencilerin sahip olduğu özellikleri tespit edebilir. Sınıfındaki öğrencilerde ağırlık olarak ritmik, parantez içinde müzik, zeka ön plana çıkmış ise belli kavramları şarkılar eşliğinde öğretebilir. Doğa zekası yüksek çıkan diğer bir grupla da okul bahçesinde etkinlikler yürütülebilir. Aksi takdirde tüm öğrencilere aynı tip etkinlikleri yaptırmak, öğrencilerin gerek yaratıcılıklarını, gerekse de yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle yapılacak tüm etkinlikler öğrenciye göre yapılandırılmalı ve sonraki öğrenmelerine destek olacak şekilde düzenlenmelidir. 3. Hayata yakınlık ilkesi. Öğrenmeyi anlamlı kılan faktörlerden birisi de öğrenilenlerin hayatta uygulanabilmesi, başka bir deyişle de yaşama transfer edilebilmesidir. Kazanımlarımızı ne kadar çok hayata dair farklı alanlarla örtüştürebiliyorsak o denli güçlü ve kalıcı öğrenmelere sahip oluruz. Öğretimin tasarlanmasında öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde yaptırdığı etkinlikler, verecekleri performans ödevleri, hazırlatacakları portfolyolar öğrencilerin yaşamlarıyla bağ kuracak şekilde yapılandırılmalı. Sınıf içinde öğretime başlamadan önce verilen hazırlık soruları veya değerlendirme soruları öğrencilerin yaşamlarına dokundukça derse katılımlarında ve motivasyonlarında bir artışın olacağı beklenmektedir. Ayrıca sınıf içinde kullanılacak öğretim materyallerinin de mümkün olduğunca gerçek hayattan alınması veya öğrencilerin hayatlarında olan malzemelerden yapılması da gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. Örnek: İngilizce dersi adres sorma ve yön tarifi konusunda çalışılan okulun bulunduğu yerleşim birimine göre haritalar çizilmelidir. Bir köyde görevli İngilizce öğretmeninin adres haritasında sinema, banka, hastane gibi çocuğun gerçek hayatıyla bağı olmayan yapılar yerine köyde her gün önünden geçtiği ve bildiği bakkal, sağlık ocağı ve benzeri yapılar yer almalıdır. 4. Ekonomiklik ilkesi. Öğretim sürecinde ekonomiklik ilkesi iki alt kategoride incelenebilir. Bunlardan birincisi zaman açısından, diğeri ise finans açısından olandır. Zaman açısından öğretim sürecinin akış çizelgesi öğretim programı ile belirlenir. Program bizlere eğitim-öğretim yılını zamanlara bölmüş olarak sunar. Özellikle 2005 yılından itibaren yapılandırmacı yaklaşıma dayalı hazırlanan programlar, bu konuda bir esneklik sağlayarak öğretmenin zamanı daha esnek kullanmasına imkan sağlamaktadır. Ancak zamanın program dahilinde ekonomik kullanılması gereklidir. Bir ünite için ayrılan süre 4 hafta ise öğretim süreci 4 haftalık bir şekilde dağıtılmalıdır. Ünitenin zamanından önce bitirilmesi sınıf içinde daha yavaş öğrenen çocuklar için sorun teşkil edebilirken daha uzun sürede bitirilmesi de diğer öğrencilerin programdan geri kalmalarına neden olacaktır. Bu nedenle programın gösterdiği sınırlar dahilinde öğretim süreci ekonomik olarak planlanmalıdır. Ekonomiklik ilkesinin bir diğer alt kategorisi de finans boyutudur. Öğretmen sınıfının, okulunun ve öğrencilerinin finansal imkanlarını çok iyi bilmeli, öğretimini ona göre tasarlamalıdır. Öğrencilerinin imkanları dahilinde sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler düzenlemeli, öğretim materyalleri sunmalıdır. Kullanılan öğretim materyalleri öğrencilerin bütçelerini aşmayacak şekilde oluşturulmalı. Ayrıca pedagoji ve içerik bilgisinin teknolojiyle bütünleştiği günümüzde öğretimsel etkinlikler okulun, sınıfın ve öğrencinin sahip olduğu teknolojik imkanlar doğrultusunda yapılandırılmalıdır. 5. Güncellik ilkesi. Kısa sürede bilgilerin güncelliğini yitirdiği bu günlerde öğretim içeriğini düzenlerken dikkatli olmak ve güncel kaynakları takip etmek zorunludur. Bu nedenle öğretmen alanı ile ilgili hem iyi bir araştırmacı hem de güncel bilgiyi sürekli takip eden biri olmalıdır. Öğrencilere anlatılan ders içerikleri güncel olmalı. Ayrıca öğrencilere kendilerinin de bilgilerin ne kadar kısa sürede geçerliliğini yitireceği konusunda farkındalık sağlanmalıdır. Güncellik konusunda son zamanlarda teknolojik altyapıya dayalı dijital içerik kullanmak, düzeltmelerin ve değişikliklerin uygulanmasına daha kolay ve rahat bir imkan tanımaktadır. İçerikte yapılacak değişiklikler basit bir program düzenlemesiyle öğrencilere anında ulaştırılabilir, ancak kitaplarda yazılı olan içerikte meydana gelen değişikliklerin kısa sürede düzeltilmesi hem çok zor hem de çok masraflı olmaktadır. Örnek: ortaöğretim astronomi dersi içeriğinde olan gezegenler konusunda öğretmen günceli takip edip bilgi sunmalıdır. Son zamanlarda Plüton gezegeni belli bir süre için 9. gezegen olmaktan çıkarılmış, yaklaşık bir yıl sonra ise gezegen olduğu yönünde yapılan bilimsel açıklamalarla 9. gezegen olarak kalmaya devam etmiştir. 6. Yakından uzağa ilkesi. Öğretim sürecinde yürütülen öğretim etkinliklerinin sunulan ders içeriğinin mümkün olduğunca bireyin yakın çevresinde başlayıp uzak çevresine doğru yapılması beklenir. Aşılıoğlu'na (2008) göre bu ilkede yakınlık sadece coğrafi bir kavram değil, aynı anda çocuğun içinde yaşadığı zamanı da kapsamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin içinde bulunduğu çevre ve zaman onların öğrenmelerini kolaylaştıracak örnekler ve uygulamalar ile doludur. Örnek, Türkçe dersinde halk ozanları konusunda işlenen derste öncelikle çocuğun yaşadığı zamanda ve bölgede bulunan halk ozanları tanıtılmalı, sonrasında ise uzak bölgelerde yaşayan halk ozanları tanıtılmalıdır. Aslında çocuğun çevresi ve içinde bulunduğu zaman zengin öğrenme ortamlarının geliştirilmesine de böylece ön ayak olacaktır. 7. Bütünlük ilkesi. Bütünlük ilkesi içeriğin hazırlanması ve sunulması konusunda önemli bir ilkedir. Gestalt'e dayanan bu ilke kapsamında içerikteki bilgiler bir bütün oluşturmalı, birbirlerini desteklemeli ama birbirleriyle çelişmemelidir. Sunulan bilgilerde ön koşul bilgilere dikkat edilmeli, hiyerarşik yapı göz önünde bulundurulmalı, öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve ön bilgileri ile bağdaşabilecek yapı kurulmalı ve programda belirtilen hedef ve kazanımlarla da bütünlük sağlanmalıdır. 8. Aktiflik ilkesi. Yapılandırmacı yaklaşım ve aktif öğrenme, öğrencinin pasif, öğretmenin aktif olduğu sınıflar yerine öğrencinin aktif olduğu, öğretmenlerin ise öğrencilerin aktif olabileceği ortamları geliştirdiği, öğrenmenin kolaylaştığı ve öğrencinin içindeki öğrenme arzusunun ateşlendiği sınıflar talep etmektedir. Bu nedenle bu ilke günümüz eğitim sisteminin olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir. Öğretmen sınıf içi ve dışında öğrencilerin öğrenebilmelerini kolaylaştırmak adına onları bu süreçte aktif tutacak çok sayıda etkinlik yaptırmalıdır. Öğrenciler öğrenme aktivitelerinin öneminin farkına varmalı ve sonrasında öğrenme ihtiyacının sorumluluğunu taşıyacak hale gelmelidirler. Örnek, sınıf içi etkinlik olarak öğretmenin sürekli ders anlattığı, öğrencilerin de sürekli dinleyici konumunda olduğu sınıf yerine öğretmen farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencileri aktif kılmalıdır. İngilizce dersinde basit bir diyalog çalışmasını kitaptaki karakterlerle yapmak yerine drama yöntemiyle öğrenciler tarafından yapılması sağlanabilir. Böylece öğrenciler diyaloğu sadece kitaptan okuyup pasif kalmak yerine dramatizasyon ile yeni karakterlere bürünerek, diyalogdaki etkinlikleri yaparak ve konuşarak aktifleşmiş olurlar. Sınıf dışı etkinlik tarih dersinde Kentimizin Tarihi adlı konuda kitabi bilgi sunmak yerine öğrencilerin kent müzesine gitmeleri, kentin tarihi dokusunu kayıt altına alan kurumlara ziyaret gerçekleştirmeleri sağlanabilir. 9. Açıklık ilkesi. Program geliştirmede, hedef yazma sürecinde, içerik geliştirmede, ölçme ve değerlendirmede, kısacası eğitimin neredeyse her boyutunda açıklık ilkesi anlatılmak istenenin anlatılabilmesi ve verilmek istenen mesajın karşıya sağlıklı ulaşabilmesinin anahtarıdır. Öğretmen, öğretim ortamında sunmak istediklerini açık ve net bir dille ifade etmeli, öğrencinin seviyesine ve sahip olduğu dil kapasitesine göre sunmalıdır. 10. Teknolojiyi iyi kullanma. Teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinin önemli bir parçası olduğu günümüzde, öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojiden etkin bir şekilde faydalanması beklenmektedir. Bu kapsamda teknolojinin hem öğretmen hem de öğrenci tarafından verimli kullanılabilmesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken teknolojinin bir amaçtan ziyade etkili öğrenme-öğretme ortamları geliştirmede bir araç olarak kullanacağı fikridir. Teknolojinin öğrenme-öğretme ortamlarında kullanımının bir başka katkısı da öğrencilerin öğrenmesini zevkli hale getirmesidir. Bu ilke ışığında öğretmen, kurumun teknolojik altyapısı ile öğrencilerin teknolojik bilgi ve ekipman kapasitelerini göz önünde tutarak öğretimsel etkinliklerini düzenlemelidir. Örnek, tarih dersinde Çanakkale şehitlerini anma gününde öğrencilere tarihi gezi yaptırılmadığı durumda, öğrencilerin bilgisayar sınıfında internet üzerinden Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı bölgelerde sanal gezi yapmaları sağlanabilir. Ayrıca ev ödevi olarak öğretmenin daha önceden sınıf adına kurduğu blog uygulamasında öğrenciler online görüşebilir ve yorumlarını paylaşabilirler. Özet. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan teknoloji ve bilgi toplumuna geçtiğimiz günümüzde bireylere yönelik düzenlenen öğrenme-öğretme süreçleri tüm toplumların odaklandığı önemli noktalardan biridir. Bu kapsamda toplumların istediği bireyler için harcanacak öğretimsel çabaların bireyleri istendik hedeflere en kısa sürede ve doğru bir şekilde ulaştırmasıdır. İşte genel öğretim ve öğrenme ilkeleri de bunu karşılamak için yüzyıllardır süren eğitim araştırmaları ve çalışmaları sonucu doğmuş ilkelerdir. Bu ilkelerin sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Öğretmenlerin öğretim süreçlerini tasarlarken öğrenmeyi etkileyen genel faktörler hakkında bilgi sahibi olması ve öğrenme-öğretme ilkelerini öğretim ortamlarına taşıması, bireylerin eğitim sisteminin ortaya koyduğu hedef ve kazanımlara ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bu bölümde bireye görelik, aşamalılık, bütünlük, açıklık, yakından uzağa, hayata yakınlık, ekonomiklik, güncellik, aktiflik, teknolojiyi kullanma öğretim ilkeleri verilmiştir. Anahtar kelimeler, öğrenme-öğretme ilkeleri, öğrenmeyi etkileyen faktörler. Ünite etkinlik çalışması. Ünite ile ilgili tanımları kavram haritası biçimde gösteriniz. Ünite içinde verilen öğrenmeyi etkileyen faktörlerin dışında farklı faktörleri araştırınız. Genel öğrenme-öğretme ilkelerinin her biri için örnek uygulamalar tasarlayınız. Genel öğrenme-öğretme ilkelerinin uygulanması esnasında karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm önerilerini tartışınız. Değerlendirme soruları. 1. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde nesne sayısı 10'dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler, bu sayıyı rakamla yazar. Kazanımına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine çıkararak ağaçları saydırır. Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir? Parantez içinde KPSS 2012. A. Somuttan soyuta hayatilik, B. Somuttan soyuta ekonomiklik, C. Hayatilik, somuttan soyuta, D. Açıklık, somuttan soyuta, E. Somuttan soyuta, açıklık. 2. Selçuk öğretmen derslerinde rol oynama, münazara, örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrencilerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle düşün, paylaş etkinliği öğrencilerin çok ilgisini çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmıştır. Selçuk öğretmenin derslerinde yaptığı çalışmalar aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir? Parantez içinde KPSS 2012. A. Okulda öğrenme. B. Anlamlı öğrenme. C. Tam öğrenme. D. Proje tabanlı öğrenme. E. Aktif öğrenme. 3. Öğrencilerin çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri yaparak bazı temel becerileri kazanmaları, kullanmaları ve geliştirilmeleri beklenmektedir. Ancak Tuğba öğretmen, önce konuyu anlatıp sonra bol bol test çözdürüyorum. Ancak Tuğba öğretmen, bu etkinlikler çok zaman alıyor. Programı yetiştirmekte zorlanıyorum. Bunun yerine önce konuyu anlatıp sonra bol bol test çözdürüyorum. Böylece öğrencilerimin daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum demektedir. Tuğba öğretmenin bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? KPSS 2012. A. Bilgi okuma, dinleme ve tekrar yoluyla kazanılmalıdır. B. Bilgi yapılandırılmalı ve değişik şekilde organize edilmelidir. C. Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre geliştirmelidir. D. Öğrenciler bilgiyi yeniden üretmeli ve yapılandırmalıdır. E. Öğrenciler bilgiyi kendilerine özgü şekilde anlamlandırabilmelidir. 4. Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini haritalarda renklerin kullanımı ile ilgili anlattığı bir örnek olayla çektikten sonra kısa bir tartışma yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş zamanlı kullanmaya başlar. Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi yanlıştır? Parantez içinde KPSS 2012. A. Dikkat çekmede örnek olay kullanması. B. Düz anlatım sırasında materyal kullanması. C. Anlatımı desteklemeye çalışması. D. Aynı anda birden fazla materyal kullanması. E. Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması. 5. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar. Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır? KPSS 2012. A. Hazır bulunuşluk. B. İpucu. C. Düzeltme. D. Dönüt. E. Öğrenci katılımı. 6. Sinem öğretmen sınıfında öğrencilerinin güvende hissetmelerine, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına, kendi çalışmalarını yönetebilecek öz denetime sahip olmalarına, arkadaş grubuna ait olmayı hissetmelerine, her zaman meraklı, dikkatli ve çaba göstermeye duyarlı olmalarına ve kendi kararlarını vermelerine önem vermektedir. Buna göre Sinem öğretmenin öğrenme ortamlarını düzenlerken hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir. Parantez içinde KPSS 2011. A. Programlı. B. Yaşam boyu. C. Aktif. D. Kuantum. E. Basamaklı. 7. Nil öğretmen, öğrencilerini öğrenmeye teşvik eden etkin bir öğrenme-öğretme ortamı sağlamak için çaba gösteren nitelikli bir öğretmendir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Nil öğretmene ait olma olasılığı en yüksektir? Parantez içinde KPSS 2011. A. Öğrenci çalışmalarından en nitelikli olanları yıl sonunda sergileme. B. Öğrenci katılımını teşvik etmek için öğrenci yanlış yanıt verse de yanıtını onaylama. C. Öğrenmeleri pekiştirmek için öğrencilere çok sayıda ve sık sık ödül verme. D. Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve birbirlerini eleştirmelerine fırsat verme. E. Sadece dönem sonunda değerlendirme yaparak geçme notu verme. 8. Okul müdürü öğretim yılının başında bütün öğrencilerin eğitim programının işaret ettiği kazanımlara erişmeleri için öğrenme ortamlarını en iyi şekilde düzenlemiş, gerekli araç gereçleri sağlamıştır. Öğretim yılı başında öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmeleri konusunda ve uygun koşullar sağlandığında hemen hemen her öğrencinin öğrenebileceğini vurgulamak için öğretmenlerle seminerler düzenlemiştir. Öğretim yılı süresince de öğrenci öğrenmelerini izleme, değerlendirmeleri yaptırmıştır ve öğrenmeyi olumsuz yönde etkileyen bütün etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Okul müdürü öğrenme modellerinden hangisinin temel ilkelerini benimseyerek okulunda uygulamaya çalışmıştır? Parantez içinde KPSS 2009. A. Yapılandırmacı. B. Mikro öğretim. C. Tam öğrenme. D. Çoklu zeka. E. İşbirliğine dayalı öğrenme. 9. Bir sınıf öğretmeni ilkokula yeni başlayan öğrencilerin zihinlerinde sayı kavramını oluşturmalarına yardım etmek için fasulye taneleri ile oluşturduğu kümelerle rakamları eşleştirmiştir. Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Parantez içinde KPSS 2013. A. Açıklık. B. Bilimsellik. C. Bilinenden bilinmeyene. D. Somuttan soyuta. E. Ekonomiklik. 10. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim strateji belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre öğrenme sürecinde etkin olarak işe koşulmalıdır. Yukarıdaki ifade öğretim ve öğrenme yöntemlerinin hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir? Parantez içinde KPSS 2007. A. Basitten karmaşığa. B. Somuttan soyuta. C. Ekonomiklik. D. Açıklık. E. Yakından uzağa. Cevap anahtarı. 1. A. 2. E. 3. A. 4. D. 5. A. 6. C. 7. D. 8. A. 9. D. 10. E. Ayrım sonu, sayfa 40.